Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jeff Hawkins'ın A Thousand Brains adlı kitabı, nörobilim ile yapay zeka arasındaki ilişkiyi geniş okura anlatan kuramsal bir bilim kitabıdır. Palm Pilot'ın geliştirilmesindeki rolüyle tanınan Hawkins, burada uzun süredir üzerinde çalıştığı temel soruya odaklanır. Beyindeki hücreler, algı, öğrenme, dil ve akıl yürütme gibi karmaşık yetenekleri nasıl ortaya çıkarır? Kitabın merkezi önerisi, zekanın tek bir merkezden yönetilmediğidir. Hawkins'e göre neokorteksteki çok sayıdaki kortikal sütun, dünyaya ilişkin kendi modellerini paralel biçimde kurar. Bu küçük işlem birimleri, duyusal veriyi hareket bilgisiyle birleştirir, tahminler üretir ve ortak bir algıya ulaşır. Yazar, bu görüşü yalnızca beynin işleyişini açıklamak için kullanmaz. Güncel yapay zekanın neden insan ya da hayvan zekası kadar esnek öğrenemediğini de tartışır. Son bölümlerde bilinç, insanın eski biyolojik dürtüleri ve yanlış inançların toplumsal riskleri üzerine düşünür. Kitap, kesinleşmiş bir ders kitabı açıklamasından çok, araştırmaya yön veren iddialı ve tartışmaya açık bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, neokorteks, tek bir komutan değil, çok sayıda bağımsız model kurucusudur. Hawkins'ın temel itirazı, beynin neokorteksini katı bir işlem hiyerarşisi gibi düşünmeye yöneliktir. Yaygın sezgiye göre basit duyusal parçalar alt düzeylerde işlenir, sonra giderek daha üst merkezlerde tek bir nesne ya da düşünceye dönüştürülür. Yazar ise neokorteksteki kortikal sütunların her birinin gelen bilgiden anlamlı bir dünya modeli öğrenebildiğini savunur. Bu sütunlar küçük, birbirine benzer sinirsel devrelerdir. Bir sütun, yalnızca görüntünün küçük bir parçasını ya da dokunulan yüzeyin sınırlı bir bölümünü algılasa bile, zaman içindeki değişimleri izleyerek nesnenin tamamı hakkında tahmin geliştirebilir. Bu nedenle bilgi, tek bir noktada saklanan bir kayıt değildir. Aynı nesne, farklı duyuların ve farklı bakış açılarının oluşturduğu birçok modelde temsil edilir. Hawkins, bu dağıtık yapının dayanıklılığı açıkladığını düşünür. Bazı sinyaller eksik, belirsiz veya hatalı olsa da diğer sütunların etkinliği algıyı destekleyebilir. Kitabın bin beyin ifadesi tam olarak bu paralel model kurma fikrini özetler. Zeka, tek ve kusursuz bir iç temsilin sonucu değil. Çok sayıda kısmı ama birbirini denetleyen temsilin birlikte çalışmasının sonucudur. Bu yaklaşım, beynin neden hem hızlı hem de değişen koşullara uyumlu olabildiğine dair bir açıklama önerir. İkinci olarak, referans çerçeveleri algıyı hareket ve konum bilgisiyle birleştirir. Kitabın ayırt edici kavramlarından biri referans çerçevesidir. Hawkins, beynin nesneleri yalnızca özellik listeleri olarak tanımadığını ileri sürer. Bir finkanın kulpunu, kenarını ve yüzeyini ayrı ayrı görmek ya da hissetmek yeterli değildir. Beynin, bu özelliklerin nesne üzerindeki konumunu ve kendi duyusunun nesneye göre nerede bulunduğunu da izlemesi gerekir. Referans çerçevesi, bu ilişkiyi taşıyan içsel koordinat sistemi olarak iş görür. El bir nesnenin üzerinde hareket ederken, parmakların aldığı dokunsal bilgi hareketle birlikte anlam kazanır. Göz bir sahnede dolaşırken de benzer biçimde, her yeni bakış önceki bakışlarla ilişkilendirilir. Hawkins, bu mekanizmanın yalnızca fiziksel nesneler için değil, daha soyut bilgi alanları için de önemli olabileceğini savunur. Bir kavramı anlamak, onun başka kavramlarla ilişkilerini düzenli bir yapı içinde kavramayı gerektirir. Ancak kitabın bu soyut uzantıları, fiziksel algıya ilişkin örnekler kadar doğrudan kanıtlanmış değildir. Buna rağmen referans çerçevesi fikri, algının pasif veri alma olmadığına güçlü bir açıklama getirir. Organizma hareket eder, sonuçları gözlemler, konumunu günceller ve böylece dünyanın tahmin edilebilir bir modelini kurar. Yazarın gözünde öğrenmenin temelinde duyum ile eylemin bu sürekli döngüsü vardır. Üçüncü olarak sütunlar arası oylama. Parçalı duyulardan tek bir algı oluşturmayı amaçlar, bir nesneye bakarken ya da onu elinizle yoklarken, beyniniz çoğu zaman tek ve tutarlı bir nesne deneyimi yaratır. Oysa duyusal veriler parçalara ayrılmıştır. Retinanın farklı alanları, derinin farklı noktaları ve işitme sisteminin farklı bileşenleri sınırlı sinyaller taşır. Hawkins, bağlama problemi denilen bu bütünleştirme meselesini kortikal sütunlar arasındaki işbirliğiyle açıklar. Hirsutun, kendi sınırlı gözlemlerine dayanarak birkaç olası yorum oluşturabilir. Sütunlar, birbirleriyle iletişim kurdukça birbirini destekleyen yorumlar güçlenir, uyuşmayanlar zayıflar. Yazar bu süreci oylama benzetmesiyle anlatır.
Buradaki oylama, bilinçli bir karar ya da gerçek anlamda sayım değildir. Çok sayıda sinirsel birimin karşılıklı etkinliği yoluyla ortak bir varsayımın öne çıkmasıdır. Bu çerçeve, eksik veride nesne tanımayı da açıklamaya çalışır. Bir nesnenin yalnızca bir kısmı görünse bile, farklı sütunların geçmiş deneyime dayalı tahminleri aynı yoruma yakınsayabilir. Ayrıca algının neden bazen yanıltılabildiğine de kapı açar. Belirsiz ya da çelişkili işaretler, farklı olası modellerin sırayla baskın hale gelmesine yol açabilir. Hawkins'ın önerisi, henüz nörobilimin bütün sorularını çözmüş kabul edilen bir teori değildir. Fakat tek yönlü işlemleme anlatılarından farklı olarak, algıyı dağıtık tahmin ve uzlaşma süreci şeklinde somutlaştırır. Dördüncü olarak, yapay genel zeka için büyük veri yerine dünyayla etkileşimli model öğrenme önerisi, Hawkins. Kitabın önemli bir bölümünde güncel yapay zeka yöntemlerinin başarılarını küçümsemeden sınırlarını vurgular. Dar görevlerde üstün sonuç veren sistemlerin çoğu, çok büyük veri kümelerindeki örüntüleri öğrenir. Ancak yazar, bu yaklaşımın dünyayı insan ve hayvanlar gibi esnek biçimde modelleme kapasitesi sağlamadığını düşünür. Bir çocuk ya da küçük bir hayvan, sınırlı deneyimle yeni bir nesneyi farklı açılardan tanımayı, hareket ederek sınamayı ve öğrendiğini yeni durumlara aktarmayı başarabilir. Hawkins'a göre makine zekasının da duyusal veri, hareket, konum ve tahmin arasında bu türden kapalı döngüler kurması gerekir. Önerdiği mimaride tek bir dev ağın tek bir dünya modeli üretmesi yerine, çok sayıda sütun benzeri öğrenme birimi kendi modellerini geliştirir ve bunları birleştirir. Bu görüş, yapay zeka araştırması için doğrudan tamamlanmış bir mühendislik tarifi sunmaz. Özellikle insan beynindeki sütunların tam olarak hangi hesaplamaları yaptığı, bu hesaplamaların yazılıma nasıl çevrileceği ve ölçeklenmiş sistemlerde nasıl sınanacağı açık araştırma sorularıdır. Buna karşın kitap, başarı ölçütünü sadece test performansından çıkarıp uyarlanabilirliğe taşır. Bir sistemin yeni koşullarda öğrenmesi, eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi ve farklı duyuları ortak bir modelde buluşturması, Hawkins'in gerçek zekaya daha yakın gördüğü özelliklerdir. Son olarak, bilinç ve varoluşsal risk tartışması, tehdit kaynağını insanın eski beyin dürtülerinde arar. Hawkins, bilimsel açıklamayı neokorteksin mekanizmasıyla sınırlamaz, bunun insanlık için ne anlama gelebileceğini de ele alır. Bilinç konusunda, kesintisiz ve gizemli bir öz fikrinden çok, anılarla bağlantılı davranış dizilerine odaklanır. Bir kişinin amaç yönünde hareket etmesi, deneyimlerini hatırlaması ve sonraki eylemlerini bu dizinin parçası olarak düzenlemesi, yazarın bilinç açıklamasında merkezi bir yer tutar. Bu yaklaşım, bilincin öznel niteliğini bütünüyle çözdüğünü iddia eden yerleşik bir görüş değildir. Kitabın asıl amacı, bilinci tamamen doğaüstü ya da açıklanamaz bir özellik saymadan, beynin modelleme ve bellek süreçleriyle ilişkilendirmektir. Sonraki tartışmada Hawkins, insan beyninin evrimsel olarak daha eski bölümleriyle neokorteks arasında bir gerilim bulunduğunu söyler. Korku, statü rekabeti, kısa vadeli dürtüler ve grup yanlılığı gibi eğilimler bilgiye dayalı akıl yürütmeyle çatışabilir. Bu yüzden yazar, geleceğe dair en büyük tehlikeyi zorunlu olarak bilinçli makinelerde değil, insanların yanlış inançlar ve ilkel dürtülerle hareket etmesinde görür. Bu bölüm, kitabın kortikal sütunlara ilişkin savından daha felsefi ve tartışmalıdır. Yine de teknolojik riskleri yalnızca makinelerin kapasitesi üzerinden değil, İnsan kurumlarının karar kalitesi üzerinden düşünmeye çağırması bakımından önem taşır. Sonuç olarak, A Thousand Brains, beyin hakkında popüler bilim okumayı sevenler, yapay zeka alanındaki temel tartışmaları teknik ayrıntılara boğulmadan izlemek isteyenler ve zekanın ne olduğuna dair farklı bir model arayanlar için uygundur. Nörobilim öğrencileri ya da araştırmacılar da kitabı yerleşik bilgilerin kesin özeti olarak değil, sınanabilir varsayımlar ortaya atan etkili bir kuramsal öneri olarak okuyabilir. Okur, özellikle algının neden hareketten bağımsız düşünülemeyeceğini, beynin bilgiyi neden dağıtık biçimde temsil edebileceğini ve yapay zeka sistemlerinde genellemenin niçin zor olduğunu daha somut biçimde değerlendirme fırsatı bulur. Kitabın pratik getirisi doğrudan uygulanacak kişisel gelişim yöntemleri vermesi değildir. Daha çok, teknoloji haberlerini ve yapay genel zeka iddialarını değerlendirirken kullanılabilecek bir kavramsal çerçeve sağlamasıdır. Hawkins'in modeli, büyük dil modelleri ve derin öğrenme üzerine güncel tartışmaların tamamını tek başına çözmez. Ayrıca bilinç ve insanlığın geleceği hakkındaki son bölümleri, ana nörobilim savına göre daha spekülatif bulunabilir. Buna rağmen eser, benzer popüler bilim kitaplarından ayrılır. Zekayı yalnızca nöron sayısı, hesaplama gücü ya da veri miktarı ile açıklamak yerine. Kortikal sütunların kurduğu çoklu dünya modelleri, referans çerçeveleri ve aralarındaki uzlaşma üzerinden ele alır. Bu özgün mimari öneri, kitabı hem yapay zeka eleştirisi hem de beyin kuramı olarak dikkat çekici kılar. En verimli okuma, iddialarını kesin hüküm diye değil. Gelecekteki deneylerin ve mühendislik çalışmalarının sınayacağı güçlü bir hipotez olarak ele alındığında yapılır. Destek olmak isterseniz, Jeff Hawkins kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.